Ayrım 29. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 263. Bahman Nirumand ile bir söyleşi. Kemal Kurt. Bahman Nirumand, siz Batı Berlin'de yaşayan İranlı bir gazeteci ve yazarsınız. Federal Almanya'daki öğrenci hareketlerinde, özellikle de Şah muhalefetinin yurt dışında örgütlenmesinde önemli bir rol oynadınız. 1967 yılında yayınlanan İran, Gelişmekte Olan Bir Ülkenin Modeli adlı kitabınız, Avrupalı aydınların 3. Dünya ülkelerine duyarlılığını arttırdı. Türkiye'de Hür Dünya'nın Diktatörlüğü İran adıyla 1969'da yayınlandı. İran'daki devrimi kendi gözlerinizle izlediniz ve diyebiliriz ki bu devrimin mimarlarından birisiniz. Ama Mollaların iktidarı ele geçirmelerinden sonra yine ülkenizden kaçmak zorunda kaldınız. Bu konuda 3 kitap yazdınız. 1985'te İran, Soluyor Çiçekler Parmaklıklar Ardında. 1987'de İran, Irak, Allahsızların Kökü Kurutuluncaya Kadar. Ve Allah'ın Yardımıyla iktidara, Ayetullah Hümeyni'nin Siyasal Özgeçmişi. Bize kişisel ve siyasal özgeçmişinizi özetler misiniz? Bahman Nirumand. Federal Almanya'da Alman dili ve edebiyatı, felsefe, Farsça öğrenimi gördükten ve Brecht üzerine çalışmalarımı tamamladıktan sonra 1960'da halkıma yararlı olabilmek amacıyla İran'a döndüm. Tahran Üniversitesi'nde doçent olarak görev aldım ve siyasal çalışmalarda bulundum. Ama çok kısa bir zaman içinde Şah diktatörlüğü altında çalışma alanımın kısıtlı olduğunu anladım. Bir yazar ve gazeteci olarak düşündüğümü yazamıyordum. 4 sene sonra tutuklanmamak için ülkemden kaçmak zorunda kaldım. Batı Almanya'da İran'daki direnişi desteklemek ve Avrupa kamuoyunu İran'daki durum hakkında aydınlatmak amacıyla tüm muhalefeti çatısı altında toplayan İranlı Öğrenciler Konfederasyonu'nu kurduk. Şah, o zamanlar Avrupa'da sevilen ve sayılan bir hükümdar olarak biliniyordu. Çalışmalarımızın sonucu bu yanlış imaj silindi, Şah'ın gerçek yüzü göründü. Devrimin gerçekleştirilmesine yurt dışındaki çalışmalarımızın katkısı büyük olmuştur. Şah'ın son günlerinde İran'a dönerek olaylara katıldım. İslamcı güçlerin zamanla tüm ipleri eline geçirdiğine tanık oldum. Şah'ın devrilmesinden 3 hafta sonra 1951-53 yılları arasında başbakanlık yapmış olan Musaddık'ın mezarı başında bir törenle Ulusal Demokratik Cepheyi kurduk. Musaddık, demokrasi ve bağımsızlığın simgesidir İran'da. Biz onun ereklerini güncelleştirerek toprak reformu, adil gelir dağılımı ve sosyal altyapı istedik. Amacımız ilericileri, bağımsız solcuları, demokratları bir çatı altında toplayıp Mollalara karşı çıkmaktı. Gerçekten de saflarımıza katılan çok oldu. Ama Mollalar kısa zamanda tüm gücü kendi ellerinde toplamayı becerdiler. Kendilerinden olmayan herkesi hapse attılar, idam ettiler veya başka yöntemlerle ortadan kaldırdılar. Bir yıl saklandım. 1982 yılı sonunda Pakistan üzerinden ikinci kez Almanya'ya kaçmak zorunda kaldım. Kemal Kurt. Kitabınızda İranlı aydınların önceleri bu devrimi desteklediğini, Hümeyni'nin karizmasından etkilendiğini anlatıyorsunuz. Böylesine bir yanlışa nasıl düşebildi İranlı aydınlar? Bahman Nirumand. İslamcı kesim dışındaki tüm Şah muhalefeti gerçekten büyük yanlışlar yaptı. Ilımlılar Hümeyni'nin karşısında çok çabuk teslim bayrağını çekti. Hümeyni onlara karşı iyi bir taktik kullandı. İlk kurulan kabine, başta Bazargan olmak üzere tümüyle ılımlılarla doluydu. Bazargan ve Sancabi, Musaddık'ın kabinesinde görev almış politikacılardı. İlk hükümette hiç din adamı yoktu ama Bazargan'ın liberal burjuvazi hükümeti, Şah devrinin düzenini orasını burasını yamayarak ayakta tutmaya çalışırken, Mollalar perde arkasından İslam devletini kurma çalışmalarına başladılar. Var olan devlet kuruluşlarının ileride yerini alacak örgütler kurdular. Örneğin polis yerine devrim komiteleri, ordu yerine devrim muhafızları, adalet organları yerine devrim mahkemeleri gibi. Yavaş yavaş, hiç kimsenin haberi olmadan bu örgütler devlet kuruluşlarının yerini aldı. Devrim muhafızları bugün 7 yıldır savaşta olmamıza karşın ordunun görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır. Bazargan, devrim yapmış bir toplumun gerçeklerini göremedi. Ülkeyi eski hamam, eski tas yönetmek istedi. Ama devrimden çıkmış halk köklü değişiklikler görmek istiyordu. İşte bu köklü değişiklikleri yapacak yürekliliği gösteremedi ılımlılar. İran'ın tarihinde hep böyle olmuştur bu. Musaddık dışında tüm ılımlı burjuvazi hep korkak davranmış, sarayla uzlaşma yolunu tutmuştur. Kendi haklarını bile istemeye çekinen, iyiliş edilmiş bir burjuvazidir bu. Kemal Kurt, bana kalırsa yalnız korkaklıktan değil, başta kendileri de Hümeyni'ye hayranlık duyduklarından geldiler bu oyuna. Hümeyni neler vaat etmedi ki onlara? Bahman Nirmand, bu kadar hayranlık duymuş olduklarını sanmıyorum Hümeyni'ye. Bazargan, devrim öncesi Paris'te Hümeyni ile görüştükten sonra Şah'ın sarıklısı demişti hakkında. Evet, Hümeyni yeryüzünde cenneti vaat etti bize. Demokrasi gelecek, kimse fikirleri ve siyasal görüşleri yüzünden tutuklanamayacak, işkence yapılmayacak, hapishaneler kapatılacak, kadınlara eşit haklar tanınacak, giyim serbest olacak dedi. Biz solcular ise ılımlılardan daha da büyük yanlışlar yaptık. Biz dedik ki, bir yandan gelenekselliği simgeleyen, diğer yandan da böyle güzel şeyler vaat eden bu karizmatik önder olmadan Şah'ı deviremeyiz. İkincisi, mollaların devleti yönetecek durumda olduklarına inanmıyorduk. Üçüncüsü de, gerçekten pek çok solcu, başta Hümeyni olmak üzere çoğu mollaların radikal tutumlarını beğeniyordu. Bu radikal tutum, Amerikan konsolosluğunun işgaliyle doruğuna ulaştı. Hümeyni'nin anti-emperyalizmin en tutarlı kanıtıydı bu solculara göre. Solcuların, sosyalizm hakkında çok basma kalıp kitaplardan alınma görüşleri vardı. İran'daki devrimi sosyalist bir devrimin habercisi olarak görüyor, İran'ın içinde bulunduğu gelişim sürecinde bunun olanak dışı olduğunu görmek istemiyordu. Biz solcular İslam'ı yeni bir güç olarak görmekten yoksunduk. İran üzerine analizlerimizin Şili veya Vietnam üzerine yapılan analizlerden farkı yoktu. Ayrıca demokrasi anlayışımız da yetersizdi. Giysileri yüzünden sokaklarda kadınlara sataşmalar başlayınca yan çelişkiler diye ciddiye almadık bunları. Biz ana çelişkiyi, yani emperyalizm ve savaşı ön planda tutuyorduk. Demokrasi olmadan emperyalizme savaşılamayacağını anlayamamıştık. Kadın hakları, sendikal haklar için verilen kavga, emperyalizme savaşın ta kendisidir. Kemal Kurt, ama mollalar İran halkını solculardan daha iyi tanıyorlardı ki onları harekete geçirebildiler. Bahman Nirmand, Şah halkın siyasal bilinçlenmesini baskı yoluyla engellemişti ama İslam'ı yasaklayamazdı elbette. Tam tersine kendini bir ermiş gibi göstermek kaygısındaydı. Bir kez attan düştüğünde Hazreti Ali'nin gelip onu ayağa kaldırdığını anlatacak kadar ileri gidiyordu bu konuda. Mollalar serbest çalışabiliyordu yani. Hümeyni'nin kasetleriyle İslam hareketi canlanınca mollaların ne kadar iyi örgütlenmiş oldukları gün ışığına çıktı. 100.000'in üzerinde molla ülkenin dört bucağına dağıldı ve birkaç ay içinde halkı yanına çekip örgütlerini bir siyasal parti niteliğine büründürdü. Her molla bir ajitatör, her cami bir toplantı salonu, her iman sahibi bir parti üyesiydi sanki. Hümeyni zenginlere atıp tuttu, fakirlere ev, iş, parası, su ve elektrik vaat etti. Şah'ın beyaz devrimiyle toprağını yitirmiş ve kentlere göç etmiş olan gecekondu halkı böyle vaatlere ve ideolojik aşılanmalara çabuk kanar. Biz, solcuların kitleler dediği bu insanlar, kendilerine böyle şeyler vaat eden her karizmatik önderin ardından gitmeye hazırdır. Bizim kitle analizimiz yanlıştı. Biz onları öve öve göklere çıkarıyor, ama her yöne çekilebileceklerini görmüyorduk. Kemal Kurt, yani Hümeyni aydınlara demokrasi ve özgürlük, fakire fukaraya da refah vaat etti. Nasıldır İran'ın bugünkü durumu, savaşı da hesaba katarsak? Bahman Nirmand, bugün İran'da ideolojik bir rejim vardır. İslam ahlakı ve ideolojisinden başka hiçbir şeyin önemi yoktur. İktisadi ve toplumsal sorunların üzerine eğilinmemektedir. Hümeyni, iktisat eşekler içindir demiştir. Bunun sonucu olarak ülke perişan bir duruma gelmiştir. Halkın durumu hangi tabakadan olursa olsun, Şah devrindekinden çok daha kötüdür. Örnek vereyim. Hazar Denizi kıyısındaki turistik yerlerde çalışan yüz binlerce kişi, kadınların denize girmesi yasaklandıktan sonra işsiz kalmıştır. İçki ve giyim yasakları, iktisadi zorlukları arttırmıştır. Humeyni, halkın desteğini yitirmiştir. Tetiş artmaktadır, halk korku içindedir. Devrim muhafızları gibi rejimden yararlanan %8, %10 kadar bir azınlık, geri kalan %90'ı baskı altında tutmaktadır. Ülke bir felaketin eşiğindedir. Desful, Abadan, Hürremşehir gibi güzelim kentler bombalanmış, Abadan'daki dünyanın en büyük rafinerisi harabeye dönmüştür. Kültür ayaklar altına alınmış, kitaplar, yayın evleri yakılmış, yazarlar idam edilmiştir. Resmi bildirilere göre bugüne dek 15 bin kişi idam edilmiştir. Asıl rakam çok daha yüksektir. 100 binin üzerinde siyasal tutuklu hapiste yatmakta, işkence görmektedir. Savaş 7. yılını doldurmuştur. Siz tasavvur edin artık halkın ruhsal bunalımını, açılan yaraların derinliğini. Bu düzen yıkılsa bile bu yaraların düzelmesi çok uzun zaman alacaktır. Kemal Kurt, tüyler ürpertici bir resim sergilediniz gözlerimizin önüne. Ama savaş ve belki de Humeyni'nin kişiliği rejimin ayakta kalmasını sağlıyor. Humeyni'den sonra ne olacaktır? Bahman Yirman, şaşılacak bir şeydir ki bugün rejim içinde iç kavgalar vardır. Bir sağ ve bir sol kesim vardır hükümette. Sağcılar özel mülkiyet özgürlüğünü savunmakta ve Kur'an'ı örnek göstermektedirler. Solcu kesim ise yine Kur'an'ı örnek göstererek buna karşı çıkmakta, merkezci bir devlet kapitalizmi istemektedir. Sağcılar toprakları ellerinden alınan ağalara topraklarının geri verilmesini, solcular ise daha köklü bir toprak reformu istemektedir. Dış ticaret konusunda da görüş ayrılıkları çok büyüktür. Kur'an'ı değişik yorumlayan bu her iki kesimde iktidarı tek başına ele geçirmek istemektedir. Şimdiki durumda parlamentoda solcular çoğunluktadır ama yasaları onaylayan Muhafızlar Konseyi sağcıların elindedir. Hükümette çoğunluk solcuların, adli merciler ise sağcıların elindedir. Devrim muhafızlarında ise bakan solcu, başkomutan sağcıdır. Birinin yaptığını diğeri bozmaktadır. Her iki tarafında silahlı güçleri vardır. Her gün bir çatışma patlak verebilir. Humeyni'nin uzlaştırıcı rolü bu çatışmayı engellemektedir ama Humeyni'den sonra bir iç savaş çıkması kaçınılmazdır. Bu silahlı çatışmanın nasıl sonuçlanacağını, muhalefetin bu çatışmadan yararlanıp yararlanamayacağını kimse bilemez. Muhalefet çok bölünmüştür ve yakın bir gelecekte mollalara bir seçenek olabilecek güçte değildir. Kemal Kurt, savaşa gelelim. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nde aralarında olmak üzere başka ülkelere sıçramasını isteyen güçler var mı İran'da? Yoksa İran ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelmekten kaçınacaklar mı? Bahman Niruman, savaşın niye çıktığı, kimin suçlu olduğu konusunda değişik görüşler var. Şurası doğru ki, Humeyni Irak'taki Şiileri ayaklandırmaya kalkışarak devrimi komşu ülkeye ihraç etmek istemişti. Öte yandan Saddam Hüseyin'in Golf bölgesinde nüfuzunu arttırmak ve İran'ın güneyindeki Arap azınlığın yerleşim bölgesini eline geçirmek istediği de bir gerçek. İran'daki rejim, iç sorunlarını erteleme ve toplumsal çelişkileri örtbas etme bakımından çok yararlandı savaştan. Bu savaş olmasaydı, İran'da olaylar başka türlü gelişecekti. Bu nedenle Humeyni'nin barışa razı geleceğini sanmıyorum. Ölü sayısının 1 milyonu, silah ve askeri donanıma yapılan harcamaların 900 milyar doları geçtiği bu savaştan yararlanan bir tek Humeyni değil. Bir düşünün, bu parayla kaç hastane, kaç okul açabilir, ne kadar yol yapabilirdi bu iki ülke? Bu 7 yıl içinde aralarında ABD, Sovyetler, Batı Almanya, Fransa, Çin'de olan hem Doğu hem de Batı blokundan 52 ülke İran'a ve Irak'a silah sattı. En çok bu 52 ülke yararlandı savaştan. Bana kalırsa Amerikalıların amacı İran'a saldırmak değil, Körfez'e tekrar ayak basmak. Bu amaçlarına eriştiler. İran'a saldırıp ikinci bir Vietnam yaratmak istemezler. Niye saldırsınlar? İran'ı işgal edemeyeceklerini biliyorlar. Olsa olsa belki bir limanı bombalarlar. İran'a gelince ne Humeyni'nin ne de başka bir herhangi birinin Amerika ile çatışma istediğini sanmıyorum. Ama baştakiler herkesi ve her şeyi denetimleri altında tutamıyor. Devrim muhafızları içinde öyle radikalleri var ki her an birinin elinden bir kaza çıkabilir. Bu tehlike var. Kemal Kurt, Bahman, İran'daki devrim Türkiye'ye sıçrayabilir mi? Türkçe propaganda yayınları, mollaların bu yolda niyetleri olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki genel görüş, İran usulü bir İslam devriminin Türkiye'de olamayacağı yönünde. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bahman Nirmand, İslam fundamentalizmi çoktan beri İran'a ve Şiilere özgü bir sorun olmaktan çıkmıştır. Diğer İslam ülkelerine bir göz atalım. Fas, Sudan, Mısır, Pakistan ve hatta Filipinler'de bile, ki bunların hiçbirinde Şiiler çoğunlukta değil, İslamcılar nüfus kazanmaktadırlar. Bu, Hümeyni'nin marifeti değil, tarihsel bir olgu. Bu gelişmeleri tarihsel konumu kapsamında görmezsek önemini küçümsemiş oluruz. Az gelişmiş veya az geliştirilmiş ülkeler için şimdiye dek iki ana model vardı. Batı'nın önerdiği monetarist model ve Doğu'nun önerdiği sosyalist model. Benim kanımca her iki yolda bu ülkeleri çıkmaza sokmuştur. Her iki modelde yalnızca iktisadi sorunları çözmeye kalkıp çok önemli bir etkeni, halkın kültürel benliğini önemsememiştir. İran'daki devrim bir sınıf kavgası değildi. İlk baş kaldıranlar, lümpenler, yalın ayaklılar değildi, orta sınıftı. Orta sınıfın durumu iktisadi yönden çok iyiydi ve iktisadi durumu iyi olduğu için kendine bir identite aradı, siyasal haklar istedi. 25 yıllık bir baskıdan sonra bir patlama oldu, bir kişilik arama kaygısı çıktı ortaya. Bir kültür devrimine dönüştü İran'daki devrim. İslam, identite sorusuna bir yanıttı. Bana kalırsa yanlış bir yanıt ama bir yanıt. Batılılaşma süreci, batıdan doğru yanlış her şeyin alınması, uyduruk bir kültürün doğması toplumu bir identite buhranına sokmuştu. Çok eski bir geleneği olan, halkın geniş kesimlerinde özellikle de alt tabakalarda kök salmış olan İslam, yepyeni bir kişilik vaat ediyordu kitlelere. Bana kalırsa aynı identite buhranı Türkiye'de de var. Görünüşe aldanmamak gerekir. 10 yıl önce bana İran'da İslam devrimi olur mu diye sorsaydınız, basardım kahkahayı. Türkiye'de çoğunluğun Sünni olmasının hiç önemi yok. İslam fundamentalizmi Sünniler arasında da yaygın. Laiklik ilkesine gelince kitleler bir ideoloji uğruna gözünü bile kırpmadan bu ilkeden vazgeçerler. Şu anda Hümeyni gibi bir önder olmaması da hiç sorun değil. Zamanı gelince, kitleler hazır olunca bir gecede bulunur böyle biri. İran'da olaylar patlak verdiğinde kimse Hümeyni'nin adını bilmiyordu. 50 yıldır sürgündeydi, adını anan yoktu. Birdenbire ortaya çıkıverdi. Solcularla İslamcılar arasında daha önce İran'da da işbirliği yoktu. Akla gelecek şey değildi böyle bir işbirliği. Mücahitlerin bazı toplumcu yanları vardı ama aslında İslamcı görüştendiler, solcu değildiler. Bana kalırsa Türkiye'de de bu sorunlarla yakından ilgilenmek, halkı aydınlatmak gerekir. Kemal Kurt, sayısı gittikçe artan camilere, Kur'an kurslarına, yayınlara ve İslamcı kesimin ekonomik güçlülüğüne bakılırsa Avrupa'daki işçiler arasında da İslam'ın yeniden doğuşundan söz edilebilir. Batı Berlin'de 2,5 yıl önce gördüğüm bir yürüyüş, katılma oranının yüksekliği, disiplin, sıkı örgütlenme, ayrı kadın erkek blokları, önceden hazırlanmış sloganlar açısından kitabınızda anlatılan Tahran'daki görkemli yürüyüşlere şaşılacak derecede benziyordu. Bu kimlik arayışı gurbette daha mı fazla acaba? Kilisenin gölgesindeki cami daha mı çekici? Bahman Nirman, İdentite arayışı mutlaka burada daha güncel. Berlin'deki başörtülü Türk kadınlarını gördükçe İran'da olanları daha iyi kavruyorum. Namus, iffet sorunu, cinsel sakınım değil bu. Apaçık identite sorunu. Bu insanlar kendi varlıklarını, kişiliklerini göstermek, biz de buradayız, böyleyiz işte biz demek istiyorlar. Horlanan, küçük görülen insanlar ideolojik aşılanmalar için daha verimli bir ortam oluştururlar. İslam'a sarılmak bunun doğal bir sonucudur. Karşılarına dev gibi dikilen Avrupa kültürü karşısına buradaki Türk işçileri İslam'dan başka neyle çıkabilirler ki? Kemal Kurt, son bir soru daha. İslam devrimi kadınların haklarını kısıtlayıp iş hayatına atılmalarını engelliyor, giyim kuşamlarına varıncaya kadar her şeylerini belirliyor. Ama yine de devrimi destekleyen çok kadın var. Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz? Bahman Nirumand. İran'da kadınlara, özellikle kentli kadınlara yapılan baskı gerçekten korkunç bir ölçüde. Yine de bu soruna özenle eğilmek, kalıplaşmış görüşlerden sıyrılmak zorundayız. Yürüyüşlere katılan çarşaflı, feraceli kadınlar için değişen fazla bir şey olmadı. Bunlar devrimden önce de baskı altındaydılar, evde kocalarının, sokakta da toplumun baskısı altında. Daha doğrusu sokağa bile çıkamıyorlardı çünkü batılılaşmış İran onları hor görüyor, aşağılıyordu. Şimdi ise sokaklara dökülüp yürüyüşler yapıyorlar, ülkenin kaderini çizdiklerini sanarak değişik bir duyguyu tadıyorlar. Bu açıdan bakıldığında devrim bu kadınlar için bir emansipasyon oldu dersem şaşmayın. Artık saklanmak zorunda değiller. Bu emansipasyon batılı anlamda feminist bir emansipasyon değil elbette ama İran'ın koşulları içinde, ülkenin gerçekleri çerçevesinde bir emansipasyon. Orta ve üst tabaka kadının durumu çok kötüleşti. Ama çarşaflı kadın zaten çalışamayan, alışveriş için bile evden çıkamayan kadın en azından dört duvar arasından kurtuldu, kendine güveni arttı. Bu yüzden devrime halen bağlılık gösteriyor. Kemal Kurt, Berlin, 30 Ekim 1987. Kitabın sonu, 28 Kasım 2013, sayfa 272.